Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fe la mudille leh ve men yudlil fe la hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Tevhid dersinde inşallah bugün şirkin tanımı ve çeşitlerinden devam edeceğiz. Şirk, rububiyet ve uluhiyetinde Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmak demektir. Ve genellikle de uluhiyette meydana gelir. Mesela Allah Azze ve Celle ile beraber başkasına yalvarıp yakarmak, ondan başkasına kurban kesmek, ondan başkasına kurban kesmek, adak adamak, ondan başkasından korkmak, ümit etmek ve ondan başkasını sevmek gibi ibadet çeşitlerinden herhangi birini Allah Azze ve Celle'den başkasına yönlendirmek şirktir. Şirkin en büyük günah olmasının sebeplerine gelince şirk, uluhiyet özelliklerinde yaratılanı yaratana benzetmektir. Her kim birisini Allah Azze ve Celle'ye ortak koşarsa onu Allah'a benzetmiş olur. Ki bu en büyük zulümdür. Lokman suresi 13. ayetinde şüphesiz şirk büyük bir zulümdür buyrulur. Zulüm, mana olarak bir şeyi olması gereken yerden başka bir yere koymak veya olması gereken yere koymamaktır. Her kim Allah'tan başkasına ibadet ederse, ibadeti yapılması gerekenleri yapmamış ve hak etmeyen birisine yapmış olur ki, işte en büyük zulüm olan budur. Allah şirkten tevbe etmeyeni asla bağışlamayacağını, affetmeyeceğini bildirmiştir. Nisa suresinin 48. ayetinde mealen şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını ve küfrü asla bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediğine bağışlar. Her kim Allah'a ortak koşarsa büyük bir günahla iftira etmiş olur buyrulur. Aleykümselam. Allah kendisine şirk koşana cenneti haram kılmıştır. Maide suresi 72. ayetinde şüphesiz ki her kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun barınağı cehennemdir. Zalimler için onları cehennemden kurtaracak yardımcılar da yoktur buyrulur. Şirk bütün amelleri boşa götürür. Zümer suresi 65. ayetinde şüphesiz ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyolundu. Şayet Allah'a şirk koşarsan amelin boşa gider ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olursun. Burada hitap Muhammed Aleyhisselam'a ve geçmiş peygamberleri de kapsamı içerisine alarak böyle vahyedildiğini bildiriyor Allah Azze ve Celle. Yani şirk koşma konusunda hiç kimsenin bir tolerans gibi bir durumu yoktur. Peygamberler için bile böyle. Allah'a şirk koşanın kanı ve malı helaldir. Tevbe suresi 5. ayetinde müşrikleri nerede bulursanız öldürün, kaldıkları yerlerde onları kuşatıp hapsedin ve her geçtikleri yolda oturup onları bekleyin buyurulmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bu sözü söylerlerse kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın hakkı ile olması gereken bundan hariçtir. Rivayetin başka tariklerinde hesapları ise Allah'a aittir buyuruluyor. Yani la ilahe illallah diyen bizim kıblemize yönelen bu tehditlerin dışında sayılır. Şirk günahların büyük günahların en büyüğüdür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi deyince sahabeler evet dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a ortak koşmak ve ana babaya itaatsizlik etmektir buyurdu. İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki, Allah yaratmak ve emretmekten kastının isim ve sıfatlarının bilinmesi, sadece kendisine ibadet edilmesi, kendisine şirk koşulmaması ve insanların göklerin ve yerin yaratılış sebebi olan adaleti kendi aralarında uygulamaları olduğunu haber vermektedir. Nitekim Hadid suresi 25. ayetinde şöyle buyrulur. Şüphesiz ki biz elçilerimizi apaçık delillerle gönderdik. Ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Bu ayette açıkça görüldüğü gibi adalet zulmün zıttıdır. Allah Azze ve Celle zulüm olarak, zulmün en büyüğü olarak şirki belirtmişti. Demek ki adalet öncelikle tevhidin yerine girmesidir. Yani her şeyi konması gereken yere koymaktır. Şirkin rububiyette ve uluhiyette Allah'a ortak koşmak olduğunu söylemiştik. Rububiyet sıfatları Allah Azze ve Celle'nin kendisinin fiillerinde birlenmesidir. Rububiyet tevhidi. Yani yaratma, öldürme, diriltme, rızık verme, kainatın idaresi. Bu konularda kim Allah'a ortak koşarsa o rububiyette ortak koşmuştur. Yani Allah'tan başka yaratan, Allah'tan başka öldüren, Allah'tan başka dirilten, rızık veren, kainatın idaresinde tasarruf eden olduğuna inanırsa bu rububiyetle ilgili bir şirktir. Uluhiyetteki şirk ise kulların fiillerinde Allah'a birlemeleridir. Yani rububiyet Allah'ın fiillerinde Allah'ın birlenmesi, uluhiyet ise kulların fiillerinde Allah'a birlemeleri. Allah Azze ve Celle Hadid suresi 25. ayetinde adaleti ayakta tutmaları için insanlara elçiler gönderdiğini ve kitaplar indirdiğini haber vermektedir. Bu sebeple tevhid en büyük adalettir. Çünkü tevhid adaletin başı ve esası, şirk ise zulmün ta kendisidir. Nitekim şirk hakkında şirk muhakkak ki büyük bir zulümdür buyurulmuştur. Şirk zulümlerin, tevhid ise adaletlerin en büyüğüdür. Bu sebeple şirk bu amaca en aykırı olduğundan en büyük günahların en büyüğü sayılmıştır. İbn-i Kayyım devamlı şöyle diyor. Şirk bu gayeye bizzat aykırı olunca tartışmasız en büyük günah sayılmıştır. Bu sebeple Allah Azze ve Celle ibadette kendisine ortak koşanlara cenneti haram kılmış, kanlarını, mallarını, ailelerini ve kendisine ibadet etmeyi terk ettikleri için onları köleler edinmelerini tevhid ehline helal kılmıştır. Yani savaşta esir alınır bunlar ve köle edinilirler. Kadınları cari edinilir. Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşanın amelini kabul etmekten, ona şefaat edecek olandan, ahirette duasını kabul etmekten ve duasının kabul edilmesi için rica edecek olandan yüz çevirmiştir. Çünkü yarattığı şeylerden birisini Allah Azze ve Celle'ye eş ve benzer kıldığından dolayı müşrik en cahil kimsedir. Bu durum zulüm olduğu gibi cehaletinde en büyüğüdür. Hakikatte müşrik Rabbine zulmetmemiştir fakat kendisine zulmetmiştir. Şirk bir noksanlık ve kusurdur. Allah Azze ve Celle ise bundan kendisini tenzih etmiştir. Her kim Allah Azze ve Celle'ye şirk koşarsa Allah Azze ve Celle'nin kendisinden tenzih ettiği şeyi ona isnat etmiş olur ki bu Allah Azze ve Celle'ye yapılan en büyük düşmanlık, onunla inatlaşmak ve ona en büyük karşı gelmedir. Şirkin büyük ve küçük olmak üzere iki çeşidi vardır. Büyük şirk, insanı dinden çıkaran, tevbe etmediği takdirde sahibinin ebedi olarak cehennemde kalmasına sebep olan şirktir. Allah Azze ve Celle'den başkasına yalvarıp yakarmak, kabirlerde yatan ölülere veya cinlere ve şeytanlara yaklaşabilmek için onlara kurbanlar kesmek, adaklar adamak gibi Allah'a yapılması gereken ibadetleri ondan başkasına yapmak büyük şirktir. Ölüler, cinler ve şeytanların kendisine zarar vermesinden veya kendisini hasta etmesinden korkmak, ihtiyaç ve sıkıntıları gidermesi için günümüzde evliya ve salih kimselerin kabirlerinin üzerine yapılan kubbelerin çevresinde yapılan ve Allah'tan başkasının gücünün yetmediği şeyleri ondan başkasından beklemek ve ümit etmek de şirktir. Yunus suresi 18. ayetinde şöyle buyrulur. Onlar yani müşrikler Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda vermeyen şeylere ibadet ediyor ve bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir diyorlar. Yani şirk koşanlar görüldüğü gibi aslında Allah'ı inkar eden kimseler değil. Yani rububiyetinde de ona ortak koşan kimseler değil. Fakat ibadet ettikleri varlıkları yaptıkları bu işi masum gösterebilmek için bunlar bizim şefaatçilerimizdir diyorlardı. Bu müşrikleri Allah Azze ve Celle bu şekilde vasfılıyor. Küçük şirke gelince insanı dinden çıkarmayan ancak tevhidi eksilten şirktir. İnsanı büyük şirke de götürebilir bu küçük şirk. Küçük şirkin birinci kısmı söz ve fiillerde meydana gelen. Mesela sözlü şirkte Allah'tan başkası adına yemin etmek gibi. Aslında Allah'tan başkası adına yemin etmek büyük şirktir. Çünkü bu kasıtlı olarak yapıldığında büyük şirktir. kasıtsız olarak Allah'tan başkasına yemin etmenin ancak küçük şirk olduğundan bahsedilebilir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah'tan başkasına yemin ederse Allah'a ortak koşmuştur buyuruyor. Yani bunun şirk olduğunu söylüyor ve bunun küçük şirk olduğunu gösteren başka bir nas da gelmemiştir. Hatta bunun büyük şirk olduğunu destekleyen hususlardan birisi İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın şu sözüdür. Allah'tan başkası adına doğru yere yemin etmektense yalan yere Allah adına yemin etmek daha ehvendir diyor. Yani ne demek? Allah adına yalan yere yemin etmek büyük günahtır. Allah adına yemin ediyor. Ama yalan yere. Bu büyük bir günah. Bundan daha, bunun daha ehven olduğu şey ancak şirktir. Diyor ki, Allah adına yalan yere yemin etmek, Allah'tan başkası adına doğru yere yemin etmekten ehvendir. Bu da gösteriyor ki Allah'tan başkası adına yemin etmek, isterse doğru olan bir husus olsun, bu şirktir. Peki ilim ehli şimdiye kadar pek çok tevhide dair yazılan eserlerde hep yemin etme meselesini küçük şirk olarak ele almışlardır. Bunun sebebi Allahu Alem şu, kim Allah'tan başkası adına yemin ederse, yani kim Lat adına yemin ederse men la ilahe illallah desin. Kim arkadaşına gel kumar oynayalım derse sadaka vererek kefaret kılsın hadisidir. Burada görülüyor ki bu kasıtsız yemin hakkındadır. Yani kim Allah'tan başkası adına yemin ederse hemen la ilahe illallah desin. Bu ona kefaret olur. Küçük şirkine bu kefaret olur. Kasıtsız olduğu için. Kasıtlı olursa tazim bir ibadettir. Yemin edilen şey tazimden dolayıdır. Allah Azze ve Celle ancak böyle bir tazimin yeminde, yani karşı tarafı ikna etmek için yeminde sadece kendisinin adının kullanılmasını emretmiştir. Ve bundan başkasını da şirk olarak beyan etmiştir Resulünün diliyle. Dolayısıyla burada kişi ancak kasıtsız olarak bu yemini yaparsa, mesela dil alışkanlığı sebebiyle cahiliyeden çıkmış olan Müslümanlar Lat adına ağızlarından kaçıyordu bu söz. Yine Sa'd bin Ebi Vakkas buna benzer bir söz söylüyor. Ona diyorlar ki sen çok tehlikeli bir söz söyledin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. La ilahe illallah diyerek buna kefaret kıl ve bir daha sakın bunu söyleme diyor. Şimdi Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh cennette müjdelenmiş sahabelerden, Bedir ashabından. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bundan sonra ne yaparsanız sizi affettim. Allah Azze ve Celle'nin böyle buyurmasının sebebi bu kullarının şirke düşmeyeceğini bildiği içindir. Şirke düşmeyecek kullarını Bedir ashabında Bedir ashab olarak bir araya getirmiştir. O ezeli ilmiyle bunu bildiğinden bunu söylüyor. Biz buradan hüküm olarak şunu çıkarırız. Bu büyük şirkte vuku bulmaz. Büyük şirkte vuku bulmaz. Ama ağzından kaçıyor bu. Demek ki kasıtsız olarak yemin ettiğinde Allah'tan başkası adına bu küçük şirktir. Kasıtsız olduğu zaman neden küçük şirk oluyor? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam la ilahe illallah de buna kefaret kıl diyor. Eğer dinden çıkaran büyük şirk olsaydı bununla kurtulamazdı. La ilahe illallah diyecek, gusle edecek, yeniden İslam'a girecekti. Ki Sa'd bin Ebi Vakkas hakkında bu imkansızdı. Çünkü Allah Azze ve Celle Bedir ashabını temize çekmişti. İşte günümüzde şeref üzerine, namus üzerine veya başka insanların katında değer sayılan şeyler üzerine yemin etmek, babalar üzerine yemin etmek, bunlar eğer kasıtlı olarak yapılırsa büyük şirktir. Kasıtsız olarak ağızdan kaçarsa bu da küçük şirktir. Yani bunun da kefaret kılması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim Allah'tan başkasına yemin ederse kafir veya müşrik olur buyurmuştur. Yine Allah ve sen diledin de bu iş oldu sözü de küçük şirktendir. Bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah ve sen dilediniz de bu iş oldu deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni Allah'a ortak mı kıldın? Sadece Allah diledi de buyurdu. Burada da yine kasıtla alakalı olduğundan dolayı bu mesele küçük şirk sayılmıştır. Çünkü bu sahabenin böyle bir kastı yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz ise büyük şirke delalet eder. Ne zaman? Kasıtlı olarak. Yani Allah'a ortak koşma girdiği zaman devreye, bu büyük şirk olur. Bu kasıtsızdı. Böyle bir kastı yoktu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da uyardı. Beni Allah'a ortak mı tutuyorsun? Dedi. Allah ve falanca olmasaydı bu iş olmazdı. Sözde şirke örnektir. Doğru olan önce Allah, sonra falanca diledi. Veya önce Allah, sonra falanca olmasaydı bu iş olmazdı şeklinde söylenmesidir. Çünkü buradaki sümme, sonra lafzı, Allah Azze ve Celle'nin iradesiyle kulun iradesinin aynı anda olmadığını, kulun iradesinin Allah'ın iradesinden sonra geldiğini gösteren bir edattır. Şu ayette olduğu gibi, Tekfir Suresi 29. ayet, alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Bakın burada dilemede, eğer Allah ve sen dilersen dendiği zaman dilemede eşit koşma oluyor. Sadece lafızda bile olsa bu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna karşı çıkıyor. Ve bağlacı, Allah'ın iradesiyle kulun iradesinin birlikte olduğunu gösteren bir atıf edatıdır. Bu fiilin birlikte olması, o fiilin sırayla gelmesini veya sonra olmasını gerektirmez. Benim Allah ve senden başka kimsem yoktur sözü de böyledir. Bu nimet Allah Azze ve Celle ve senin bereketindendir sözü yine bu şekildedir. Fiili şirke örnek, belayı gidermek veya savuşturmak için halka ve ip bağlamak. Nazar değmesinden korktuğu için muska bağlamak ve bunun gibi şeylerdir. Bu gibi şeylerin belayı gideren veya savuşturan sebeplerden olduğuna inanmak küçük şirktir. Çünkü Allah Azze ve Celle bu gibi şeyleri sebep kılmamıştır. Fakat belayı gideren ve onu savuşturan şeyin bizzat muska olduğuna inanmak büyük şirktir. Burada görüldüğü gibi mücerret olarak dilin veyahut azaların fiillerine değil de bu azaların fiilleri kalbin fiiliyle ne zaman iştirak ediyor, o zaman büyük şirk veya büyük küfür söz konusu oluyor. Yani dindeki bütün hükümlerde asıl olan budur. Mesela ameli meselelerde bir tek namazın terkinin küfür olduğunda ittifak etmiştir sahabeler. Neden? Çünkü sahabe aslında namaz hakkındaki bilinç yüksek düzeyde, öyle ki münafık bile namaz kılmak zorunda kalıyor. Yani namazın yeri sahabe asrında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği o toplulukta biliniyor, bilinmemesi imkansız. Bu dinde zaruri olarak bilinmesi gereken şeylerdendi sahabe asrında. Günümüzde o ilim kayboldu. Yani namazın konumu bugün maalesef bu derecede bilinmiyor. Bu sebeple biz namaz kılmayan herkesi tekfir etmiyoruz. Ama aslı itibariyle yani sahabenin arasında bu iş böyleydi. Bilinmesi zaruriydi. Bu şu demek. Kişi namazı terk ettiği zaman kalbi ne olursa olsun, onun o terk edişi kalbindeki küfürden meydana geliyordu. Çünkü namazın terkinin küfür olduğunu biliyordu. Bunun küfür olduğunu bile bile terk etmesi, kalbinin nasıl olduğunu iddia ederse etsin, buna itibar etmemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ayet böyle gelmiştir. Müşriklerin tevbesi hakkında, eğer tevbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse serbest bırakın yollarını, artık kardeşinizdir diyor Allah Azze ve Celle. Namazın konumu böyle bir konumdaydı. Fakat Hicri 3. asırdan itibaren, 2. asrın sonlarından itibaren, İlim ehli bile bu meselede ihtilaf etmeye başlayınca, namaz hakkında ileri geri yani felsefeye dayanan bazı sözler ortaya çıkınca ve bu ilim ehlinin bile dilinden zuhur etmeye başlayınca, ümmetin namazın terkinin küfür olduğu hakkındaki kesin yakini, bilinci zayıfladı. Günümüze gelinceye kadar daha giderek zayıfladı ve bugün insanlar namazı terk etmeyi, İşte tembellikle terk ederse bu büyük günahtır, en büyük günahtır. Bu şekilde biliyor. Kılarsa da bu İslam'ın güzelliğindendir. Müslümanlığın güzelliğindendir. Ama namaz kılmasa da Müslümandır. Hatta felsefi bir terimle bunu süslediler. Dediler ki, namaz kılmayan kafir değildir ama kafir namaz kılmaz. Böyle kulağa hoş gelen şeylerle de üzerini süslediler. Namazın terki meselesi, bakın, bunun küfür olduğunu söyleyen Allah ve Resulü. Ve Allah Azze ve Celle temin okuduk ayetlerde, kesinlikle kendisine şirk koşanı, küfür ile geleni, tevbe etmeden küfür ile geleni bağışlamayacağını bildiriyor. Namazın yeri kulun ameli olarak, dilin amelinden sonra, azaların ameliyle gerçekleştireceği asgari şeydir. Bakın, selef şunda icma etmiştir. İmanın tanımında. İman söz ve ameldir. Sonra bunun ayrıntısı gelir. Dilin sözü ve kalbin sözü. Ameldir. Kalbin ameli ve azaların ameli. Değişik bir tabirle kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla tasdik. Bu üçü imanın olması olmazdır. İmanın tanımı budur. İmanın tanımı bu olunca asgarilere bakarız. Azaların amelinden asgari olan namazın terkidir. Namazın kılınmasıdır. Bu yoksa iman yoktur. Dilin asgarisi kelime-i şehadeti söylemektir. Kalbin asgarisi Allah Azze ve Celle'ye ve onun Resulü ile gönderdiklerine kalbin inanmasıdır. Biz kalbi bilemiyoruz. Ama dil ile ve azaların fiilleriyle bunu biliriz. Yani bir kimse sadece La İlahe illallah söyler de namaz kılmazsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında Müslüman kabul edilmiyordu.
Asgari.
Bu asgari. Tekfirle ilgili meselelerde de bu mesele böyle gelmiştir. Kim La İlahe illallah der, kıblemize yönelir, kestiğimizi yerse o Müslümandır. Onun kanı haramdır. Kanı, malı, namusu haramdır. Hesabı ise Allah'a kalmıştır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu asgariler. Bugün insanların bu bilinçte olmaması bu gibi meselelerde yanılgıya düşmelere sebep oluyor. Mesela biz tekfir etmiyoruz. Tekfir etmeyişimiz bazı kimselerin kafir olmadığı anlamına gelmez. Allah katında, biz Allah katındaki hükümden uyarıyoruz insanları. Yoksa amacımız La İlahe illallah diyen insanları tekfir etmek değil. Şirk meseleleri, tevhid meseleleri konuşurken buna çok dikkat edilmesi lazım. Mesela kim muska asarsa şirk koşmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kimseye müşrik diyor. Biz sokağa çıkıp da işte kimde muska görüyorsak onu hemen müşrik ilan edelim değil bizim derdimiz. Bilakis bu gibi meseleler içtihatların en büyüğüdür. Yani La İlahe illallah diyen veyahut Müslümanım diyen, İslam'a girmiş olan, aslen Müslüman olan kimselerde bakın tekfirin veya müşrik saymanın şartları ve manileri vardır. Bu şartlar ve manileri değerlendirecek olan müçtehit alimlerdir, müftilerdir. Yani insanlara fetva verebilecek ilme sahip olan kimselerdir. Bu ilim Allah'ın kitabının anlamasını sağlayacak Arap dili. Tefsir bilgisi, hadis bilgisi, bu konuda sahihin, zayıfın bilgisi. Ondan sonra ilim ehlinin icma ettikleri ve ihtilaf ettikleri şeyler nelerdir? Bunların bilgisi. Ondan sonra bunlara, bu bilgilere haiz olan birisinin, bakın bütün fıkhi meselelerde, sıradan fıkhi meselelerde, helale, harama, farza, menduba, buna dair hükümlerde bile böyle bir ilim sahibi olması lazım. Başkasına fetva verebilmesi için bir kimsenin. Tekfir meselesine gelince bir şeyin bidat olduğuna hükmetmek veya birisinin bidatçı olduğuna hükmetmek veya birisinin fasık olduğuna hükmetmek gibi meselelere gelince insanlar bu konularda mutlaka alimlerine tabi olmak zorundadır. İlim ehline tabi olmak zorundadır. Ancak bu noktada hareket edebilirler. Aksi takdirde herkes birilerinin kanlarının, namuslarının, canlarının helal olduğuna hükmeder. Birilerinin bidatçı olduğuna, birilerinin sapık olduğuna, birilerinin fasık olduğuna rastgele bir hüküm cereyan eder ve anormal durumlar, fitne dediğimiz şeyler meydana gelir. Bu meselelerde bu sebeple mesela eski alimler cemaati tanımlarken bunu söylemişler. Mesela İshak bin Rahüye Rahimullah diyor ki cemaat diyor, özellikle yönetimin Kur'an'dan ayrıldığı zamanlarda cemaat diyor, Kur'an ve sünnet ile konuşan alimdir. Bunu hayatına geçirmiş, bu konuda ilim sahibi olan alimdir. Kim bununla beraberse cemaattir. Bundan ayrılan ise cemaatten ayrılmıştır diyor. Yani ne demek? Cemaat aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaattir. Sahabe topluluğudur. O sahabe topluluğunun üzerinde olduğu itikada, amele insanları sevk edecek. O daireden, o ana caddeden ayrılmamalarına vesile olacak kişi işte bu konularda ilim sahibi olan alimdir. Tekfir meseleleri de bu meselelerin en doruk noktalarındandır. Günümüzde maalesef ağzı olan konuşuyor derler ya, şer'i meselelerde hakikaten bu yapılıyor. Bakıyorsunuz falanca filan tekfir ediyor ama ben tekfir etmiyorum. Veya ben tekfir ediyorum, o tekfir etmiyor. Bunu avam sayılan kimseler konuşuyor maalesef. Yani birilerinin tekfirine hükmetme meselesi bu kadar basit bir mesele değil. İnsanların elinde olan bir mesele değil. Çok ciddi mesele ve geri dönüş olmayan bir mesele. Allah korusun. Bir kimseye verilecek en büyük ceza, en son radde tekfirdir. Mesela dayak atarsın, döversin, söversin. Bunların hepsinin bir dönüşü vardır. Ama tekfir İslam'ın dışına çıkarmaktır. Bu sebeple ilim ehli Allah'tan korkma hasletine sahip olması gerekiyor ilim ehlinin. Adalet sahibi olması gerekiyor. Bu ilim ehli bu vasıflara haiz olduğu zaman, o ilmi donanma sahip olduğu zaman en çok bundan korkmuşlardır. Bu meselede hata etmekte. Bir kimseye Allah düşmanı, ey Allah'ın düşmanı diye seslenirse bu onu tekfir etmektir. Ey Allah'ın düşmanı veya ey kafir derse, ey müşrik derse de aynıdır. Bu sebeple hüküm babında değerlendirmeyin bu dersleri. Yani çıkalım birilerine hüküm verelim veya birbirimize hüküm verelim olarak değerlendirmeyelim. Biz bu meseleyi nefsimize nasihat olarak işliyoruz. Yani şirki öğrenelim, küfrü öğrenelim ve nefsimiz adına, nefsimiz hakkında Allah Azze ve Celle'den korkalım ve bundan sakınalım. Anlatabildiğimiz kadarıyla da insanlara anlatalım. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Amr hadisinde ne kadar güzel bir tavsiyede bulunuyor. Aslında rahatlatıcı bir şey. Diyor ki, insanların herkesin kendi görüşünü beğendiğini, cimriliğe boyun eğildiğini, hevaya tabi olunduğunu, ahirete karşı dünyanın tercih edildiğini gördüğün zaman diyor. İnsanların genelini bırak, kendini kurtarmaya bak. Böyle bir zamanda sünnetime sarılan kimse ateşten bir kor tutmuş gibidir. Ve bunda sebat edenlere sizden 50 kişinin ecri gibi ecir vardır buyuruyor. Burada delil getireceğimiz kısım şurası. Herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman. Yani bizim buradaki vazifemiz ne demek ki? Biz kendimiz namımıza, kendi adımıza Allah'tan korkalım, şirk öğrenelim, küfür öğrenelim, bundan sakınalım, haramları, bidatları öğrenelim, bundan sakınalım. Sözümüzü dinleyen de varsa ona uyaralım, anlatalım. Dinlemiyorsa cedele girmeyelim. Cedele girme, kendini kurtarmaya bak. Bu zaman buna çok müsait. Yani cedele çok müsait. Çünkü herkes allame. Kendisini öyle görüyor. Din hakkında bir şeyler işitmişse, duymuşsa, okumuşsa hemen o meselede en yüksek perdeden hükmetmeye başlıyor ve birisi kendisine cahil diyecek olursa da o nefis acayip kabarıyor. Halbuki asıl ilim tevazudur. Yani birisi sana cahil dediği zaman veya daha başka isnatlarda bulunduğu zaman gerçekten öyle miyim diye bu endişeyi biz taşımak zorundayız zaten. Biz aksini iddia ediyorsak bizde kibirden bir şeyler vardır. Yani nefsimizi aşağılara koymamız lazım. Bu cedellerde maalesef işte bu nefis şahlanıyor. Tamamen söz ona geçiyor ve bizi helake doğru götürüyor. Dil bizim hükmümüzden çıkıyor. Dil artık bizi esir alıyor. Ali radıyallahu anh'ın söylediği gibi. Söz ağızdan çıkıncaya kadar sen onun sahibisin. Ağızdan çıktıktan sonra da o söz senin sahibindir artık. Bu sebeple hak üzere hareket etmesine rağmen bir kul, yani çizgisinde hareket etmesine rağmen eleştirilerden de kurtulamaz. Bu ayrı bir mesele. Rasuller, peygamberler de eleştirilmekten kurtulmamıştır sonuçta. Hakkı işlerken, hakkı yaparken eleştirilmek, batılı yaparken eleştirilmekten hayırlıdır. Yani eleştirilden kurtulmanın bir yolu yok. Madem bunun yok, yolu yok, hiç olmazsa Allah'a ve Resulüne itaat ederken eleştirir. Hiçbir zaman bunlar da takıntı yapma. Çünkü bu takıntı batıla seni yönlendirecek bir vesvese kapısıdır. İnsanların söyledikleri sözler sebebiyle hiç kimsenin değeri eksilmez. Gerçekten öyle değilse. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a en ağır hakaretler yapıldı. Bakın 1400 sene geçti. Halen daha büyük bir çoğunluk, hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmeyen kibirli şahıslar bile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tek kelime söylemez, överler. Allah sevdirmiştir. Ama bunu neyden sonra bak? Neyden sonra? Hayatında çektiği çilelerden sonra meydana geliyor bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı çilelerle dolu. Sıkıntılarla dolu. Müslümanların hayatı bu sıkıntılarla dolu. Yani el üstündeyken, parmakla gösterilirken bir anda Müslüman oluyor ve bir nevi zillet yaşıyor. Bu zilleti yaşamaları Allah'ın katındaki değerini yükseltmiştir onların. Onlar tevhide döndüler. Zillete rağmen İslam'ı tercih ettiler. Özellikle Mekke döneminde Müslüman olanlar zillete rağmen İslam'ı tercih ettiler. Mekke döneminde münafık yoktu. Çünkü Müslüman olmak zordu. Bakın şimdi, hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyordu? Din garip başladı, garip haline dönecek. Bugün de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyan bir Müslüman olmak zor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmek garipliği getiriyor. Elinde kor tutmayı getiriyor. Buna sabredenlere müjde geliyor ama. Yandım deyip bıraktığın anda asıl yanış o zaman. Ya dünyada yanacaksın, ya ahirette. Allah korusun. Evet, küçük şirkin ikinci bir kısmı gizli şirktir ki riya ve şöhret gibi irade ve niyetlerde olur. Yani kalp amellerinde meydana gelir. Buna örnek olarak insanlar kendisini methetsinler diye Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için iyi bir iş yapmak, namazını güzelleştirerek kılmak, İnsanlar kendisini methetsinler diye sadaka vermek, sesli zikir çekmek veya insanlar işitsin diye kendisini methetsinler diye sesini güzelleştirerek Kur'an okumak gibi. Davet. Allah yolunda ne kadar gayretli desinler diye, bu da olabilir. Yani biz her Allah'ın rızasını gözettiğimiz her amelimizde mutlaka işin kalbi boyutunu da amele başlamadan önce, ameli işlerken, işlediğimiz esnada ve işledikten sonra da hep muhafaza etmek zorundayız. Yani bu kalp muhasebesini, nefis muhasebesini her zaman yapmak zorundayız. Bir amele riya karıştığı zaman, riya o ameli boşa götürür ve onu geçersiz kılar. Nitekim Allah Azze ve Celle Kehf Suresi 110. ayetinde şöyle buyuruyor. Her kim azabından korkmak ve sevabını ümit etmek suretiyle Rabbine kavuşmayı arzu ederse, salih amel işlesin ve ibadette Rabbine hiç kimseyi ortak koşmasın. Bu ayet aynı zamanda amellerin Allah Azze ve Celle katında makbul olması için iki şart vardır diye saydığımız şeyin delillerinden birisidir. İki şart da zikrediliyor bu ayette. Salih amel olması, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edilen bir amel olması, bidat olmaması. Allah'a hiçbir şeyin ortak koşulmaması ihlastır, samimiyettir, riyadan uzaklıktır, duyurmadan uzaklıktır. Amelin karşılığını sadece Allah'tan beklemektir. Bu iki şart bir araya gelmedikçe amellerin kabul edilmesi söz konusu değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da küçük şirk hakkında şöyle buyuruyor. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Küçük şirk nedir ey Allah'ın Resulü dediler. Riyadır buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine dünyalık menfaatler elde etmek için hac yapan, ticaret için hac yapan değil. Sahabeler bu konuda endişe etmişlerdi. Bakara suresinden ayet iniyor. Allah'ın fazlından istemenizde bir sakınca yoktur ayeti iniyor. Bu konuda sahabeler rahatlıyor. Ticaret, yani hem hacca gidip hem ticaret yapmayı bile sahabeler kendileri çirkin görüyorlar. Yani bir nevi fıtrat muhasebesi bu. Fıtraten hoş görmüyorlar. Yani sadece Allah için yaptığın bir amelde bir de ticaret yapıyorsun diye hoş görmüyorlar. Fakat Allah'tan bir ruhsat iniyor. Allah'ın fazlından aramanızda size bir sakınca yoktur diye. Dünyalık menfaatler elde etmek için hac yapmak. Müezzinlik veya insanlara imamlık yapan, dini ilim öğrenen veya mal elde etmek için cihad eden kimselerin yaptıkları da küçük şirke örnektir. Dünyalık menfaat için bunları yapanlar. Yine şöyle buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dinarın kulu helak olsun, dirhemin kulu helak olsun. Burada dinarla kasıt altın, dirhemle kasıt gümüş. İpeğin kulu, ipek elbisenin kulu helak olsun. Kadife elbisenin kulu helak olsun. Bu kimse, böyle bir kimse kendisine istediği verildiğinde razı olur, verilmediğinde ise öfkelenir. Yani hep alan, hep güllük gülistanlık bir şey için kulluk yapan, bu Hac suresi 11. ayetinde işaret edilen bir durum. İnsanlardan bazısı vardır ki sınırda kulluk eder diyor. Allah Azze ve Celle verildiği zaman razı olur, verilmediğinde şirk koşmaya başlar. Allah böyle hallerden korusun. Yani Allah'ın sana ikramda bulunduğu bolluk hallerinde de, darlıkla imtihan ettiği hallerde de bu kulluğa halel getirmemek, şirk koşmamak, Allah'tan rızayı kaybetmemek, sabır kaybetmemek bizden isteniyor. İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki, irade ve niyetlerde olan şirke gelince, bu şirk sahili olmayan denize benzer ki bundan çok az kimse kurtulur. Her kim ameliyle Allah Azze ve Celle'nin rızasından başka bir şeyi ister, ona yaklaşmanın yollarından başka bir şeye niyet eder ve karşılığını ondan isterse hiç şüphe yok ki niyet ve iradesinde Allah Teala'ya şirk koşmuş olur. İhlas, davranış ve sözlerinde, irade ve niyetinde Allah Azze ve Celle için samimiyet göstermektir. Bu, Allah'ın bütün kullarına uymalarını emrettiği ve ondan başka bir dini asla kabul etmeyeceği İslam dininin hakikati olan İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Nitekim Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan asla kabul olunmayacak ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Ali İmran 85. Ayette geçen İslam İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir ki o dinden ancak kendini bilmezler yüz çevirir. Büyük şirkle küçük şirk arasındaki farkları şöyle özetlemek mümkündür diyor Şeyh Salih El-Fevzan. Birincisi, büyük şirk insanı dinden çıkarır. Küçük şirk ise insanı dinden çıkarmaz. Tevhidi eksiltir ama dinden çıkarmaz. Yani imanı eksiltir. Fakat imanın dışına çıkarmaz. İkincisi, büyük şirk sahibinin cehennemde ebedi olarak kalmasına sebep olur. Küçük şirk ise cehenneme girse bile ebedi olarak orada kalmasına sebep olmaz. Yani küçük şirk aslında büyük günah dediğimiz şeylerdir. Üçüncüsü, büyük şirk bütün salih amelleri iptal eder, boşa götürür. Küçük şirk ise bütün amelleri boşa götürmez. Riya, dünyalık bir menfaat için yapılan amele karışırsa sadece o ameli boşa götürür. Bu da Allah'ın büyük bir lütfu. Yani riya aslında bir şirk olmasına rağmen Allah bunu küçük şirk saymıştır. Yani riyadan hangi amelimizi kolay kolay kurtarabiliriz ki? Birinden kurtarsan öbüründe bir şeye düşebilirsin. Bununla bakın, Allah'ın rahmeti ki geçmiş amellerini iptal etmiyor. Şirkten dolayı, büyük şirkten dolayı bu tehdidi küçük şirk hakkında bizden affediyor. Büyük şirk kanı ve malı mübah kılar, küçük şirk ise kanı ve malı mübah kılmaz. Allah izin verirse bir sonraki derste küfrün tanımı ve çeşitlerini işleyeceğiz. Burada anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Şirk meselesiyle ilgili olarak.
Hocam, bazı şeyler var ya, Sad'ın başından geçen olaylarda biz ona hani cehalet diyorduk. Şimdi onu kasıtla karıştırdınız. Ben yani biraz anlam oldum.
Hangisini?
Mesela Allah'ın üstüne onları versene. Allah'a versene duyarsa diledi de oldu diyor ya bir Sad'ın.
Evet. Şimdi cehalet ve kasıt birbirine çok yakın şeyler. Şimdi kastın sebebi ilimdir. Yani kastın olması için ilim gerekir. Dolayısıyla bunu birbirinden ayırmak çok zor. Kişi bilmesine rağmen kastetmeyebilir. Bilmediği şey ise zaten kastetmez. Yani ikisinin arasında bir şey farkı var. Mesela her kasıt ilmi gerektirir. Ama her ilim sahibinin kastetmiş olması gerekmez. Yani kişi bildiği halde kastetmeyebilir. Mesela tevbe eden adam kıssasında, Allah'ın kullarının tevbesine sevinmesi kıssasında, bu adam hayvanını kaybedip bulunca sevincinden diyor ki, ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun diyor. Bu biliyor Allah'ın Rabbi olduğunu. Fakat kastetmiyor. İlim var ama kast yok. Yani bu, burada da ilim olmayınca kasıt zaten olmaz. Yani ilim olmasına rağmen kasıt şart koşulur. Fakat eğer ilim yoksa kasıt ekstradan şart koşulmaz. Çünkü ilim olmayınca kasıt kendiliğinden olmaz. Yani ilk adımı ilimdir kast.
Hocam, muazzara dönmek için söylemiyor yani mesela. Allah Resulü'ne Yemen'den gelince secde
ediyor. Evet.
O şimdi saygıyla eğilmenin şirk olmadığını söyledi bugün birileri de bana.
Evet.
Yusuf Aleyhisselam'dakinin benzeri mi?
Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası da aynı. Sitede bir Risale yayınlamıştım. Muaz radıyallahu anh'ın secdesi meselesiyle ilgili. Orada bir sürü tariklerle aslında aynı teklifi Ebubekir radıyallahu anh da yapmış. Yani onun huzurunda da yapılmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Selman radıyallahu anh secde etmiş. İslam'a yeni girdi sıralarda. Bu örnekler var. Burada işte bu tahiyye secdesidir, saygı secdesidir vesaire vesaire ayrımları yapanlar hiçbir delili olmadan bunu yapıyorlar. Asıl şudur. Onlar diyorlar ki bu secde tıpkı işte Adem Aleyhisselam'a yapılan secde gibidir diyorlar. İşte bu da saygı secdesiydi. O halde İblis neden kafir oldu deriz biz. İblis bu secdeyi yapmadığı için neden kafir oldu? Adem'e saygı göstermediği için mi? Yoksa Allah'a itaatsizlik ettiği için mi? Allah'a itaatsizlikse bu madem, burada Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı kıble tayin etmiştir. Tıpkı bize kıble olarak Kabe'yi tayin etmesi gibi. Yani bizim secdemiz Allah'adır. O binaya değil. Fakat Allah kendisine secdeyi oraya yönlendirerek yapmamızı istemiştir. Tıpkı Resulüne itaat etmemizi emrettiği gibi. Aslında itaat Allah'adır. İtaatin kıblesidir aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve buna diyor ki, seni ve senden öncekileri ancak Rabbinin izniyle itaat edilsinler diye gönderdik. Yani ona itaat demek ki Allah'ın izniyle. Allah'ın izni olmadan birisine itaat söz konusu değil. Çünkü itaat Allah'ın hakkı olan ibadetlerdendir. Şimdi böyle olunca Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında da peygamberlerin rüyaları vahiydir. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anh'a o 11 yıldız gördü ayetini, Yusuf suresindeki bu ayeti peygamberlerin rüyaları vahiydir hadisini rivayet ediyor bu şeyle ilgili, ayetle ilgili olarak. Peygamberlerin rüyaları vahiydir. Onlar bunu vahide bildirilen bir şey, yani bir kıble tayin etme olduğundan dolayı bu secdeyi yaptılar. Bu buradaki mesele aynı. Dolayısıyla bugün bir kimse secde etse, bu tevil yapan arkadaşlar aynı tevil yapacaklar mı? Mesela onların bu tevili yapmalarındaki gaye şudur. Saygı secdesi şirk değildir. Veya büyük şirk değildir en azından, değil mi? Ama bir şeyhe, birisi secde etmeye kalksa bunu tevil ederler mi etmezler mi? Bu saygı secdesi yapıyor desek, tekfir etmesek biz onu, olur mu bu ibadet secdesidir derler mi demezler mi? Derler, değil mi? Biz peki onlara nasıl savunabiliriz, hayır bu saygı secdesidir diye? Elimizde hiçbir delil yok. İşte onların bu yaptıkları tevilinde hiçbir delil yok. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente tevahdeke la şerike lek ve estağfiruke ve etûbü ileyk. Nerede karıştı?
Şöyle mi abi dedi? Allah Azze ve Celle ilk başta İblis'e dedi Adem Aleyhisselam'a secde. Secde yönünü oraya tarif etti. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'a gösterdi. En son bize Kabe'yi mi gösterdi diye anlayacağız.
Onlar için, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri için kıble Yusuf Aleyhisselam'dı.
Kıble olayı var. İşte onu kıble. Diyorum. Kıbleydim ben de.
Kıble.
Mesela ilk baş Adem Aleyhisselam'ı...
Melekler için kıble evet. Adem Aleyhisselam idi.
Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ı
Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri için Yusuf Aleyhisselam idi. Tabii bizim için Kabe.
İbadet çekti miydi onlar için?
Bu Allah'a ibadet. Yani ibadetin şimdi buradaki şey şeyini anlayalım. Bakın şimdi. O dönemde biz namaz kıldığımızda ibadet ediyor muyuz? Yani secde hepsini toplam olarak. Bu bir ibadet. Bu ibadetimizde nereye yönleniyoruz? Kabe'ye. Biz Kabe'ye mi ibadet ediyoruz, Allah'a mı?
Allah'a.
Allah'a. Çünkü Allah bu ibadeti böyle gerçekleştirmemizi emretmiştir.
O yani kısa bir sürede yine. Yani sadece bir kereye mahsus olmak üzere Allah o zaman Yusuf Aleyhisselam'a...
Tabii. Bu Allah'tan bir izinle oluyor yani. Şimdi şirk hakkında ayetlere bakarsanız Allah'ın izin vermediği şeyi artık Allah'a ortak koştular der. Allah'ın izni olduğu zaman o bak Allah ile alakalı olduğu için şirk olmaktan çıkıyor. Mesela biz sevginin şirk olduğunu söyledik Allah'tan başka sevginin. Ama Allah'ın izin verdiği sevgilerimizde şirk koşmuş olmuyoruz. Ama kafire sevgi beslersek bu dinden ediyor insanı. Allah razı olsun. Amin.